İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Doktor Erel Hocam, Önder Hocam, Doktor Cihat Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataç ile birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak beynimizin bize vermiş olduğu üstün özellikleri, bütün bizim farkında olmadan beynimizin gerçekleştirmiş olduğu güzel özellikleri Erol Hocam güzel bir şekilde inşallah bize
İnşallah
anlatacak.
anlatacağız. İman hakikatlerinden önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ben bu konunun. Özellikle beynin ve omuriliğin kaslar üzerindeki etkileri ve nasıl kasların hareketlerine hakim olduğu konusunda birkaç sunumumuz ve ayrıca örnek videolarımız var. Dilerseniz videolarımıza geçersek onu görebileceğiz. Evet, burada şimdi dilerseniz öncesinde refleksten bahsedelim. Refleks nedir? Refleks çok hayati bir konu. Videodan önce konuşalım, onu konuşalım isterseniz. Refleks dediğimiz şey bizim hayatta kalmamız için çeşitli tehlikeler karşısında vücudumuzun göstermiş olduğu ani reaksiyonlar var. Herhangi bir tehlike olabilir. Bu ne olabilir? Bir acı olabilir. Yanma olabilir mesela. Muma değmiş olabiliriz. Sıcak bir nesneye değmiş olabiliriz. Herhangi bir böyle tehlikeli bir durumla vücut karşılaştığı durumda vücudun vermiş olduğu düşünmeden yapılan ani hareketlere biz refleks diyoruz. Bunlara şimdi bir örnek vereceğiz. Videomuza geçecek olursak. Evet, burada animasyonumuzda sıcak bir bardağa değdiğimiz zaman elimizi bakın bu hareketi yapıyoruz. Bunu düşünmeden yapıyoruz, değil mi? Evet, cildimizdeki uyarı alıcı, yani sıcaklığı algılayıcı sinirler bunu omuriliğimize iletiyor. Yani algılayıcı omurilik. Omurilik de herhangi bir düşünmeye meyil vermeden direkt kasların geri çekme hareketini nasıl yaptığını görüyoruz. Şimdi kırmızıyla gördüğümüz hücre algıyı omuriliğe iletti. Omurilikten de kaslara ileten sinire motor uyarı, yani hareketle ilgili uyarı giderek elimizi çok hızlı bir şekilde, ani bir şekilde çekmemize sebep oldu. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Bakın arkı görüyoruz. Herhangi bir beyinle alakası yok durumun. Bakın beyin burada. Beynin bu refleks mekanizmasında herhangi bir kontrolü yok. Biz düşünmeden bunu yapıyoruz. Yani biz yapıyoruz demeyelim. Bu düşünmeden vücudumuzda hazır bir şekilde var bize. Hayati bir fonksiyonda, hayati bir tehlikeyle karşılaştığımız zaman çok önemli fonksiyon içeren bir durum. Evet.
Koruyucu
Devamlı.
bir fonksiyon. Yani
Kesinlikle öyle.
hayati olması o anlamda önemli.
Evet.
Bunu elektrik de çarpıyor olabilir.
Tabii.
Yani bir asit de olabilir. Vücuda zarar verecek olan.
Şimdi bunun arkını şurada daha iyi göreceğiz. Bakın burada da bir çivi batması örneği verilmiş. Herhangi bir çivi battığı zaman burada gördüğümüz sinir uçlarından algılama gerçekleştiriliyor. Bir elektrik sinyaline dönüştürülüyor bu algılama. Bu ağrı duyusu şeklinde duyu iletici sinir var. Duyu iletici sinirin bu akson dediğimiz uzantısı. Hücresi hemen omuriliğin yanında dorsal horn delinden yere çok yakın bir şekilde hücrenin kendisi bulunmakta.
Aslında bu tek bir hücre.
Evet, tek bir hücre.
Tek bir hücreden
Ayak
ibaret.
ucu,
Uzun
ayak
bir hücre.
ayağımızdan da bu uzantı geliyor, kolumuzdan da geliyor, vücudumuzun herhangi bir bölgesindeki cildimizden de bu uyarı geliyor. Yani tek bir hücrenin uzantısı şeklinde yeri geliyor, 1-1,5 metrelik bir uzantı halinde bu uyarı geliyor. Şimdi geldikten sonra omuriliğe bunu inetti. Omurilikte küçük bir sinir hücresi daha var. O sinir hücresi de ara bağlantıyı sağlıyor. Yani duyusal alınan algıyı direkt elektrik iletisi olarak kaslara iletecek olan hücre. Şu kırmızıyla görmüş olduğumuz hücreyi ileterek kasların direkt olarak uyarılmasına sebep oluyor. Evet, hepimizin çok iyi bildiği bir refleks var. Bu refleks nedir? Dizimize vurduğumuz zaman biliyoruz ki çekiç, yani her zaman gösterilir. Vurulduğu zaman ayağımızın ileri doğru hareketi. Bu da bir koruyucu mekanizmadır. Bu neyi gösteriyor bize? Yine herhangi bir düşme hareketine karşı kaslarda oluşan herhangi bir gerilme hareketi ani bir şekilde refleks oluşturuyor. Şimdi buradaki mekanizmayı görecek olursak, çekişle dize vurulduğu anda şurada quadriceps denilen kas da bir ani bir uzama hareketi oluyor. Yani gerilme hareketi oluyor. Bu gerilme hareketi de ayrıca sinirler aracılığıyla iletilerek aynı mekanizmayla omuriliğe iletiliyor. Yine beynin herhangi bir kontrolü olmadan bu quadriceps dediğimiz kasın kasılmasına sebep oluyor. Yalnız burada çok önemli ikinci bir mekanizma var. Bacağın önündeki quadriceps kası kasılırken arkadaki kasların da gevşemesi gerekiyor. Ki çekme hareketini yani dizin ileri doğru gitme hareketini yapabilsin vücut. Evet, evet. Bu refleks mekanizmasında şimdi tekrar burada görüyoruz. Sinir hücresinin bir tanesine kasılma uyarısı gönderilirken arka tarafta yer alan sinir hücrelerine de tam tersi gevşeme hareketi için uyarı gönderiliyor. Bunu anlatabildik herhalde. Yani herhangi bir kasımız için bir hareket söz konusu olduğu zaman, yani diyelim ki kolumuzu şöyle yapıyoruz. Buradaki kaslar kasılır, arka taraftaki kasların gevşemesi lazım. Bunu refleks olarak yapıldığı zaman omurilik tarafından bu hareket düşünmeden gerçekleştiriliyor. Evet, bize bu mekanizma ne zaman lazım? Ani bir şekilde mesela bir düşme hareketi olabilir. Kaslar çok hızlı bir şekilde gerilme olduğu zaman bunun reaksiyon olarak ayağı düz tutmak üzere bu mekanizmaya ihtiyacımız var bizim. Aynı mekanizma mesela herhangi bir kolda da gerçekleşebilir. Ona da bir örnek verelim. Şimdi burada verdiğimiz bu uyarı nasıl gerçekleşiyor? Dilerseniz önce ondan bahsedelim. Kas içinde gerçekleşen kasın iyiciklerinde yer alan uyarıyı iletecek olan, yani bu gerilme hareketini algılayacak olan bir takım özelleşmiş yapılar var. Hem bu kasın içinde yer alıyor, hem de tendon dediğimiz şurada altta beyazla görülen, beyaz renkte görülen yerde yer alan Golgi cisimcilerinden özelleşmiş alanlar var. Bunlar uyarıyı yani gerilme hareketini algılayan ve omuriliğe ileten yapılar. Özelleşmiş yapılar var. Bunlar da bir takım duyusal aslında hani beş duyumuzun altıncısı olarak da nitelendirilebilecek bir durum. Yani bunların ciltle de alakası yok. Yani görme, koku, işte tat gibi duyularla da alakası yok. Bunların çok önemli görevleri var. Mesela gözümüzü kapadığımız zaman kolumuzun nerede olduğunu bilebiliriz değil mi? Yani kolumuzu şu şekilde hareket ettirdiğimiz zaman nereye geldiğini. Bunu nasıl biz algılıyoruz? İşte bu yapılar sayesinde algılıyoruz. Uzayda vücudumuzun nerede, nasıl bir pozisyonda yer aldığını biz bu yapılar sayesinde beynimiz haberdar oluyor. Bu da çok önemli bir mekanizma. Bu olmasaydı, yani gözümüzü kapattığımız anında düşme hareketiyle karşı karşıya kalmamız gibi bir durum söz konusu olacaktı.
Çünkü kasların koordinasyonu var. Evet. Bu otomatik olarak gerçekleşiyor. Yani ayakta durduğumuz zaman işte o bacağın ön kısmındaki kaslar belli bir elektrik sinyali gönderilerek devamlı belli bir tonda, ton deniyor buna.
Evet.
Belli bir kasılma ayarında tutuluyor. Bacağın arkasındaki kaslar da aynı şekilde belli bir elektrik sinyali devamlı gönderilerek yine aynı şekilde belli bir tonda tutuluyor. Yine belli bir kasılma boyutunda. Kollarımız aynı şekilde dediği gibi yani vücudun uzuvlarının hangi konumda bulunduğu da devamlı olarak hesaplanıyor. Evet. Biz hiç farkında olmadan. Bu elektrik sinyallerindeki herhangi bir karışıklık söz konusu değil. Böylece biz ayakta durabiliyoruz ya da başımızı dik olarak tutabiliyoruz. Kollarımızı belli bir pozisyonda otururken dahi olsa yine tutabiliyoruz. Yoksa hepsi kontrol dışı olmuş olur. Kontrol dışı olduğuna dair pek çok gözlemlediğimiz hastalıklar da var. Allah eksikliğinde bu mükemmel sistemin olmadığı durumdaki eksiklik durumunu da bize hastalık olarak gösteriyor. Anlayalım, mükemmel bir şekilde nasıl sistemin çalıştığını kavrayalım diye. Evet.
Bu çok aslında kompleks bir yapı. Yani denge dediğimiz olay, kulak geçen anlattık. Kulaktaki yarım daire kanalları, omurilik soğanı dediğimiz veya cerebellum dediğimiz yapı, talamus, omuriliğin kendisi ve kasların içinde olduğu çok kompleks, müthiş hesapların olduğu bir sistem. Yani mesela gözümüzü kapattığımız zaman omuriliğimiz, talamus dediğimiz beynin içinde yer alan çekirdek, kulaklarımız, gözlerimiz, Ve ayaklarımızda yer alan bu demin bahsettiğim ayaklarımızda, kollarımızda, bacaklarımızda yer alan bu algılayıcıların hepsinin bir kontrolü, organize bir çalışmasını gerektiren bir sistem. Yani tek bir şeye bağlı değil. Yani denge dediğimiz şey o kadar kompleks bir yapı ki. Evet. Onun düşünülmesi gereken, üzerinde derin düşünülmesi gereken bir konu olarak evet yer alıyor.
Yani bu elektrik kabloları mesela o tek bir hücreyi gördük, nöronu.
Evet.
Başlı başına uzanıyor. Ta omuriliğimizden köken alıyor. Ve parmağımızın ucuna varıncaya kadar boyundan tutun kol boyunca parmak ucuna kadar uzanan tek bir hücreden bahsediyoruz.
Evet.
1,5 metrelik bir hücreden. Böyle bir hücrenin yerleştirilmiş olması tek başına mucize zaten.
Kesinlikle.
Amaç ne diye bakıyorsunuz? İşte orada bir sıcaklık ya da batma hissi olduğunda sen devreye gir ve elektrik sinyali üret ve bunu bana ilet. Merkeze ilet. Evet. Ve merkezde buna tepki olarak bu yine döşenmiş olan elektrik kabloları diyebileceğimiz bu hücreler vasıtasıyla gerekli tepkiyi versin diye.
Burada da çok büyük bir mucize var. Embriyonun oluşum safhasında omurilikten bu hücrelerden çıkan uzantılar gidecekleri yolları bilircesine her bir deri hücrelerinde göç ediyorlar. Yani uzanacakları yeri bilerek,
maşallah,
yani omurilikten çıkarak ayak parmağımız ucuna kadar, el parmaklarımız ucuna kadar sinirler bir yer değiştirme hareketi yapıyor. Migrasyon denilen hareketi yapıyor. Bu da çok büyük bir mucize. Hiçbiri yerini karıştırmadan gitmesi gereken yere gidiyor.
Ve bütün insanlarda aynı şekilde bu gerçekleşiyor.
Kesinlikle öyle.
Yani bir harita var. Topografya haritası diyebileceğimiz bir harita. Onun da ötesinde 3 boyutlu bir harita var.
Evet.
O işte kasların, kemiklerin arasından nereden nasıl geçeceğini, çünkü bütün kemiklerin içinde mesela femur diye bacak kemiğimiz var. Evet. Veya işte aynı şekilde humerus vesaire. Her kemiğin içinde hangi sinirin nereden geçtiğine dair delik bile değişmiyor insanlarda. O sinir nereden delip hangi doğrultuda nereye gideceğine dair yolu da belli. 3 boyutlu olarak. Ve bunu kusursuz bir şekilde gerçekleştiriyor. Karanlık bir ortamda gerçekleştiriyor. Bebekte gerçekleştiriyor.
Bilinçsiz.
Gelişmekte olan bir bebekte.
Evet, bilinçsiz hücreler yapıyor bunu. Çok
böyle
önemli.
Öne sürülebilir mi? Bu hücreler yapıyor denebilir mi buna?
Kesinlikle hayır.
Ya da işte tesadüfen oluşuyor denebilir mi? Asla denemez. Tabii ki bu sistemlerin varlığını bir defa icat eden, akleden sonsuz güç sahibi yüce yaratıcının Allah'ın varlığı bu.
Evet.
Bu çıkmış oluyor. Varlığının delilleri olmuş oluyor bunların hepsi tek başına. Yoksa ne bir sinir hücresi kendinin varlığından haberdardır, ne biz böyle bir refleks sisteminin varlığının gerekliliğinden haberdarız. Ama Allah bunu yaratıyor, bir konfor olarak bize sunuyor. Neden? Zarar görmeyelim, yaşayalım. Allah bize böylece hayat veriyor, can veriyor. İnşallah.
Bu sadece kendimiz için düşünmeyelim. Hayvanlar için de bu mekanizmalar geçerli. Yani denge gerektiren, refleks gerektiren her türlü canlıda bu sistemler aynen geçerliliğini korumakta. Şimdi başka bir refleks mekanizmasından da bahsedelim. Bu da çok önemli. Yani ilginç olduğu için önemli. Şimdi diyelim ki sağ kolumuza herhangi bir tehlike geldi. Diyelim ki iğne battı. Sağ kolumuza iğne battı. Hareket ne olacak? Yani herkes bunu yaşamıştır. İğne battığı zaman şöyle bir hareket yaparız. Gösterebilirsek.
Kendimize doğru çekiyoruz.
Evet, kendimize doğru çekme hareketi. Bunu yaparken karşı taraftaki kolumuz da tam tersi hareket yapıyor. Bu şekilde. Yani tehlike olan noktadan uzaklaşma yönünde. Şu şekilde bir hareket yapıyoruz. Bunu anlatabildim mi? Yani çok önemli. Refleks mekanizması, demin bahsettiğimiz refleks mekanizması aynı taraftaki kol için, yani şuradaki kaslarımızın kasılması arka taraftakilerin gevşemesi yönünde çalışırken diğer kolumuzda tam tersi çalışıyor. Öndeki kasların gevşemesi arkadaki kasların kasılması şeklinde ki tehlike olan noktadan uzaklaşalım diye.
Bu öğrenilen bir şey değil.
Kesinlikle öğrenilen bir şey değil.
Hazır bir sistem.
Evet, evet. Burada şemasını göreceğiz. Şimdi bakarsak aynı taraftaki kol, yani buradan uyarı geldi diyelim ki, buradan da herhangi bir tehlike geldiğinde aynı taraftaki kasa, ön taraftaki kası çekme hareketi yapması için uyarıyor. Arka taraftakini negatif etki yaparak gevşemesini sağlıyor. Tam karşı taraftaki kaslara da bu sefer öndeki kasların gevşemesini, arkadakilerin kasılmasını sağlayarak elin ekstansiyon dediğimiz uzaklaşma hareketini yapmasına sebep oluyor. Bu çok önemli bir mekanizma. Evet. Aynı mekanizmayı ayak için düşünürsek, mesela ayak yürürken diyelim ki ayağımıza bir çivi battı. Çivi battığı zaman hareketimiz ne olacak? Dizimizi yukarı doğru çekmek olacak. Bu sefer ayağın arkasındaki kaslar kasılacak. Tam tersine ayakta durmamız gerekiyor değil mi?
Evet.
Bu kası kasarken ayakta durmamız gerektiği için diğer bacağımız da ters hareketini yapması gerekiyor.
Dik durma hareketine evet. geçiyor.
Anlaşıldı herhalde. Evet, evet. Yani bu tarafı gevşetirken diğeri dik durması gerekiyor. Yani evet. şöyle bir hareket yapmamız gerekiyor ki ayakta kalalım, dengemiz bozulmadan işlemi devam ettirebilelim. Hmm. Hem de tehlikeden uzak duralım. Bu da çok müthiş bir mekanizma.
Hatta zıplama
evet, zıplama mekanizması gerçekleşiyor. Evet. Bunu herkes yaşamıştır.
Evet, doğru.
Düşündüğümüz
burada
zaman.
Burada şöyle bir şey olması gerekiyor. Tabii omuriliğin evet. gelen yönü bilmesi lazım.
Kesinlikle.
Sinirin geldiği yönü. Hı-hı. Onun tersi yönündeki kaslara da o dediğin farklı sinirin göndermesi gerekiyor hocam.
Ve sadece gerekli olan kaslar uyarılıyor. Bakın yani omuriliğimizin belli mesela bu taraftan geldiği zaman sinir uyarısı diğer taraftaki belli kas demetlerine gidiyor sadece uyarı. Bütün kaslara gitmiyor.
Evet.
Yani sadece onu da biliyor. Onu da bilmesi gerekiyor. Hangi kasların uyarılması gerektiğini, hangi kasların gevşemesi gerektiğini, hangi sinirin hangi kası uyardığını veya tam tersi etkisini azalttığını bilmesi gerekiyor.
Elimize çok büyük bir şey battığı gerçekten. Zaman ayağımızı kaldırmıyoruz. Yani bu da çok önemli. Evet. Oysa ikisinde evet. de var aynı sistem. Bacağımızda da aynısı var. Elimizde de aynısı var. Ama sistem hangisine gitmesi gerektiğini biliyor. Bir koldayken diğer kolu uyarıyor. Mesela gidip de evet. yolunu şaşırıp da bacağımızdakini uyarmıyor mesela. Bu da çok mucizevi baktığımız zaman. Demek ki nerede nasıl olacağını bilen birisinin olduğunu gösteriyor. Bu beynimizin de kontrolünde olan bir şey olmadığını görüyoruz. O zaman demek ki bu kontrolü evet. altında tutan ve bütün bunları yaratan birisinin olduğunu bize net olarak gösteriyor zaten.
Bir de o sinyallerin mesela gidip gelmesi yani saniyenin onda biri kadar sürede hemen evet. hemen oluyor anında yani. Böyle bir bekleme aşaması yok. Şimdi biz burada gösteriyoruz mesela. Sinyal sanki çok uzun gidiyor, dolaşıyor. Bir daha öteki geri geliyor gibi ama bu saniyenin onda birinde anında olan bir şey bu. Direkt.
Ve elektrik gibi çekiyoruz. En hızlı sistem kullanılarak yapılıyor.
Evet, maşallah.
Elektrik.
Evet.
Biz işte yani biliyorsunuz işte 17. yüzyılın sonlarında artık kullanmaya başlandı elektrik. Evet. Ama zaten vücudumuzda bu var. Yani binlerce yıldır zaten hazır olarak var. Kusursuz bir şekilde biz ilk doğduğumuz andan itibaren kullandığımız bir şey elektrik.
Evet, evet.
Kimyasal olarak üretiliyor. Hücreler bunu en mükemmel haliyle, en verimli haliyle kullanıyorlar zaten.
Zaten bizim bütün yaşam fonksiyonlarımız elektrik sinyalleriyle oluşuyor. Yani aldığımız kokudan, duyduğumuz duyudan, her şey yani beynimize gelen elektrik sinyallerinden her şeyi bir elektrik sinyaliyle Allah vesile ederek bizlere gösteriyor.
Evet. Dilerseniz şimdi reflekslerden bahsettik. Bir de beynimizin içinden gelen kaslar üzerine nasıl hareket etmeleri gerektiği, nasıl bir hareketin nasıl koordine edilmesi gerektiği ile ilgili yönetim merkezlerimiz var. Bunlardan biraz önce de bahsettik. İşte talamus dedik ve omurilik soğan dediğimiz, cerebellum dediğimiz organımız bu işte en önemli görevleri yer almakta, görevleri yapmakta. Biraz önce bahsettik, kaslarımız aslında belli bir kasılma, tonusa sahip. Yani biz ona tonus diyoruz. Dinlenme halinde bile bizim kaslarımız belli bir miktar kasılma halinde. Yani biz onları kastığımız zaman daha fazla kasılıyor. Veya bu hareketi yaptığımızdan buradaki kaslarımız uyarısı azalıyor. Bu taraftaki kaslarımızın uyarısı artıyor. Bu şekilde çalışmakta. Şimdi bu mekanizma bozulduğu zaman, yukarı merkezlerden gelen uyarılar bozulduğu zaman neler olabilir? Dilerseniz videodan görelim. Burada mesela şimdi göreceğiz. Doktor test yapıyor. Şimdi kolunu ileri uzatmasını istedi. Herhangi bir sıkıntı yok. Burnuna değdiriyor. Hasta çok rahat bir şekilde. Bakın bu ne kadar zor bir hareket olduğunu şimdi göreceğiz. Aynı şeyi sol koldan yapmasını isteyecek biraz sonra. Evet, solda hasar var. Beyinde hasar var. Bakın parmağını sabit tutamıyor. Yani kolun ön tarafındaki kaslarla arka tarafındaki kasların koordinasyonu kaybolmuş. Ve burnuna değdirmekte çok zorlanıyor. Gözünü kapatsa belki hiç değdiremeyecek.
Görmeden faydalanarak.
Evet, görmeden faydalanarak bir miktar yardımcı oluyor. Evet, ne kadar zorlandığını, yani tek bir nokta hareketini yapmakta ne kadar zorlandığını düşünün. Yani bu insanın, böyle bir insan... Basit hareketleri mesela bizim için çok gündelik hayatımızda önemli olan bir yazma işlemini gerçekleştiremeyecek.
Evet.
Yazamaz.
Ve ne kadar da çabalasa
bardak tutamayacak. Evet. Ağzına bardağı götüremeyecek, dökecek. Yani çay içemez mesela, sıcak bir nesneyi şey yapamaz. Yani ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabiliriz. Evet, başka bir örnek daha verelim. Bakın. Bakın bu daha ciddi.
Kontrol edemiyor.
Kontrol edemiyor. Kesinlikle götüremiyor burnuna. Yine burnuna götürülmesini istendi. Bak parmak ucuna değmesi isteniyor. Onu da yapamıyor.
E, tamamen şuuru açıkken yani bilinçli
kesinlikle,
bir insan.
Kesinlikle. Kesinlikle. Yani herhangi bakın beyninde herhangi bir sıkıntı yok bu hastanın. Evet. Sadece denge koordinasyon bozukluğu var bu hastada. Evet başka bir örnek verelim. Bakın harekete geçtiği anda sıkıntı var.
Evet.
Kasların koordinasyonu kayboldu. Evet, kaybolduğu zaman olay bu şekilde. Sağ elinde daha az sıkıntı var. Sol elinde bakın çok büyük sıkıntı var.
Evet.
Yani bunu yapan da beynimizdeki bir takım hücreler. Yani bu işle görevlendirilmiş. Dengenin sağlanması üzerine beyin tarafından görevlendirilmiş hücreler. Evet. Bir tane de gözle ilgili verelim. Burada da gözdeki koordinasyonun kaybolduğu nistagmus denilen durum. Bakın gözü çok hızlı şekilde sağa sola hareket ediyor. Yani belli bir odaklama yapamıyor. Burada da yine görmeyle ilgili sıkıntılar ortaya çıkar. Bu da yine omurilik soğanından kaynaklı bir durum.
Evet.
Kasların yani göz kaslarının koordinasyonunun kaybolmasıyla ilgili başka bir durum.
Çünkü örneğin göz küreleri de kaslar vasıtasıyla
evet,
kontrol kaslar ediliyor.
Biz onu
görmüyoruz ama o da bir rahatlık, o da bir konfor lüks.
Evet, evet.
O kasların koordinasyon bozukluğu yine aynı şekilde nistagmus dediğimiz olay.
Evet, burada herkesin tanıdığı Michael G. Fox var. Biliyoruz ki Parkinson hastası oldu kendisi. Ona bir örnek verelim. Pardon. Bakın önceki hali, herhangi bir sıkıntı yok hareketlerinde. Bakın hastalık sonrası hali. Burada tam tersi bir durum var. Parkinson hastalığında kas hareketleri yapılmadan oturur vaziyetteyken bu sefer kasların koordinasyonu kaybediliyor. Bakın baş hareketi sağa sola tutamıyor, vücudu tutamıyor, ayakları olduğu yerde tutamıyor. Herhangi bir şekilde bir koordinasyon bozukluğu var. Bu da çok önemli. Yine herkesin tanıdığı başka bir ünlü isim. Ondan da örnek verelim. Muhammed Ali Clay. O da
Parkinson
hastası. Bakın ellerini dururken hiçbir şekilde sabit tutamıyor.
Yüzyılın boksörü seçilmişti onu.
Konuşmasına bakacak olsak sesimiz şu anda yok. Konuşmasında bir yavaşlama var. Konuşma kaslarında da sıkıntı var. Hareketlerde yavaşlama görüyoruz. Bu tamamen beynin koordinasyonunun kaybolmasına bağlı ortaya çıkan durumlara örnekler. Evet. Evet.
Tabii acizliği de gösteriyor insanın.
Kesinlikle öyle.
Sonuçta birçok kişi bunları unutup hani benim vücudum, benim hücrem, benim sistemlerim diyebiliyor ama
evet.
Allah'ın orada özel olarak ibretlik meydana getirdiği bir durumu da hiçbir şekilde yine durdurabiliyorsunuz. Hiçbir kontrolünüzün olmadığını daha iyi görüyorsunuz.
Evet.
Oradaki bir hücrenin bozulması dedin hocam. Oradaki küçük bir hücrenin bozulmasıyla değil mi, insan elini kolunu kontrol edemeyecek hale gelebiliyor.
Ve kaybettiğin zaman tedavisi, telafisi de yok. Biliyorum. Yani bunun hani uğraşılsa
bir takım,
da...
Tabii yapılan bir takım çalışmalar var ama tam anlamıyla geri getirmek mümkün değil.
Tabii evet. Yani o kasım mesela o şekilde eski şekilde sağlıklı bir şekilde ve kusursuz bir şekilde çalışamadığını görüyoruz. Bu da bize yaratanın aslında göstermiş olduğu bir güzellik. Bize nimetlerin mesela varlığında belki bir kısım insanları üfete düşürüyor bu baktığı zaman. Hı. Ama bunları gördüğü anda insan hiçbir sistemin kendine ait olmadığını daha iyi anlıyor. Hı. Yani hiçbir şeyi kontrolünün bizde olmadığını, bütün kontrolün Allah'ta olduğunu, dilediği zaman verdiği gibi dilediği zaman alabileceğini de gösteriyor. Bu da bizlere Allah'ın zaten gücünü, kudretini ve Allah'ın bize verdiği nimetlere şükretmemizi sağlıyor. Çünkü bu özelliklerin hepsi aslında tek tek bakıldığı zaman bile birisinin olmaması bile ne büyük kayıplara neden oluyor. Oysa bizim vücudumuzda binlerce hareket var, binlerce sistem var ve sürekli olarak hareket halinde ve biz farkında olmadan bu sürekli olarak çalışıyor ve biz hiç müdahale etmeden çalışıyor. Tamamen Ya bir kontrol altında olduğunu görüyoruz bunların. Yani benim kontrolüm altında değil ya da bir başkasının kontrolü altında değil. Tamamen bizim şuurumuzun ve beynimizin kontrol dışı kendi içinde yapmış olduğu bir sistem. Yani bunun için biz hiçbir şey yapmıyoruz. Bu kasların kontrol etmesi için ya da refleks sisteminin oluşması için biz hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir çaba harcamıyoruz. Hiçbir uğraş vermiyoruz. Tamamen doğduğumuz andan itibaren Allah tarafından bize verilen bir sistem. Bize verilen nimet ve lüks. Yani bu şekilde olduğu zaman ne oluyor? Hayatı insanın önemli etkide etkileniyor çok büyük oranda. Hareket özelliği azalıyor. Kendi ihtiyacını kendi görme özelliği azalıyor. Konuşması, hayatı yavaşlıyor. Yani herkes böyle de olabilirdi. Ama o zaman ne olacaktı mesela? Her şey daha ağır işleyecekti. Allah işte böyle kusursuz yaratıp bu şekilde ibretleri de göstererek her şeyin Allah'ta olduğunu ve kontrolünün de Allah'ta olduğunu bir kez daha gösteriyor bizlere.
Evet. Mesela o Parkinson hastalığında, şimdi biliyoruz, hepimiz biliyoruz, vücudumuzda yaklaşık 100 trilyon hücre var. Bunlar tabii çeşit çeşit hücreler. Bir grup hücre beyinde, beynin orta kısmında, orta beyin dediğimiz kısımda bakıyorsunuz çok özel bir dopamin denen bir nörotransmitter. Yani hücreler arası işte bu elektrik sisteminde kullanılan bir kimyasal, yani akımı ileten özel bir kimyasalı üreten bir grup hücre beyinde, orta beyinde. Nigra bölgesi diye tarif edilen bölgedeki hücreler. Onlar ölmeye başlıyorlar. Sebebi bilinmeyen bir şekilde ölmeye başlıyorlar. Ve o dopamin denen bu nörotransmitter, yani hücreler arası elektriği akımını sağlayan, iletimi sağlayan nörotransmitterler eksildiği için bakıyorsunuz bu koordinasyon bozukluğu ortaya çıkıyor. Bu hastalık ortaya çıkıyor. Parkinson hastalığı. Yani sebebi de bilinmiyor. Parkinson'a neyin tam olarak sebep oldu? Bu hücreler neden ölmeye başladı? Ama neyi öğrenmiş oluyoruz? Bakın Allah kusursuzca sonsuz ilimle yarattığını anlamış oluyoruz bundan. Çünkü Allah o hücreleri özellikle yaratmış. Hiçbir şey boş yere değil. Tek bir hücre grubunun eksikliği, bakın işte Muhammed Ali Klein'a hale geldiğini görüyorsunuz. Ya da işte pek çok yakınlarımız da var bunların içinde. Parkinson hastalığına yakalanan insanlarımız da var. Bu insanlar dopamin tedarik edilmediği zaman, ilaç olarak almadıkları zaman vücutlarına koordinasyon bozuluyor. Kontrolsüzlük ortaya çıkıyor. Sırf o bir grup hücre eksik olduğu için bu gerçekleşiyor. Nerede? Beynindeki o özel bölgede eksiklikleri yaşandığı için. Allah hiçbir şeyi unutmuyor. Hiçbir şeyi eksik bırakmıyor. Allah kusursuzca var eden, bunu buradan anlamış oluyoruz. Hiçbir şey boş yeri değil vücudumuzda. Ne kaşımız, ne kipriğimiz, değil mi? Ne böbreğimizdeki bir grup hücre, ne de işte o beynimizdeki o işte dopamin üreten o hücreler. Burada da bunu anlamış oluyoruz. Bu hastalık vasıtasıyla. Allah'a bakın, hastalıklar neye vesile olmuş oluyor? Allah'ın nasıl kusursuzca var ettiğini anlamamıza vesile olmuş oluyor. Eksikliğinde hastalıklar vesilesiyle Allah'ın sonsuz gücünü daha iyi anlamamıza vesile olmuş oluyor inşallah.
Kaldı ki hastalıklar çok az görülüyor. Yani o da bize ibret olsun diye, acizliğimizi ortaya koyulsun diye Allah tarafından hastalık da yaratılıyor. Ki biz bu mekanizmaları Allah'ın yaratmasındaki üstün aklın görebilelim, ortaya koyulabilsin diye hastalıklar bizim önümüzde. Zaten. Yoksa hastalık olmasa biz bu mekanizmaların hiçbirinden haberdar olamayız.
Bir de belki, faydasını anlamayız o kadar.
Evet, yani belki binlerce hastalık olacak ama bizim önümüzde konulan birkaç tane hastalık var. Çok daha fazla hastalık olabilirdi ama daha az miktarıyla sadece bize gösterilmesi için Allah tarafından yaratılmış.
Evet. Tabii. Bir de mesela şimdi hastalık olmasa sağlığın kıymeti belki de bu kadar bilinmeyecek. Yani hastalık hiç de olmayabilirdi. Allah hiç de vermeyebilirdi. Ama o zaman diyelim bu hücrelerin, bu sistemlerin bu kadar çok kıymeti değeri bilinmeyecek. İşte mesela görme bizim için işte diyoruz ki çok önemli bir şey. Eğer görme engelli insanlar olmasa belki görmenin hani bu kadar önemli olabileceğini insanlar akledemeyebilirlerdi, düşünemeyebilirdik. Ya da nasıl kötü bir olay varken hani kötüyü gördüğümüz zaman iyiye diyorsak aynı şekilde yani iyi mesela kötü olmazsa iyiyi göremeyiz. Aynı şekilde hastalıklar da olmasaydı sağlıklı olmayı da bu kadar iyi göremezdik. Ve bu da aslında bize Allah'ın sonsuz ilmini, sonsuz aklını da daha net gösteriyor. Yani baktığımız zaman tek düze de değil. Yani Allah nasıl bir sistemi kusursuz yarattıysa bir kusur verdiği zaman da neler olabileceğini gösteriyor. Bu da bize işte evrimin olmadığını gösteriyor. Allah'ın vermiş olduğu bu hastalıklar bile. Çünkü en küçük bir hassasiyetli hastalıkla insanda nasıl durumlar meydana geliyor? Bir de bunun şöyle düşünürsek, hani evrimcilerin demesine göre zaman içinde aşama aşama diyorlar ya. Onların dediği gibi bir de düşünsek olsak, bu aksaklıklar birçok insanda, birçok canlıda var olacaktı. Ve bir nesil sürekli böyle olacaktı. Evet. O nesilden sonra da zaten devamı olmayacaktı. Çünkü bazı hastalıkların hiçbir şekilde ileri nesillere aktarabilmesi için gerekli şeylere sahip değiller. Onlar olmuş olacaktı. Bu şekilde de bu zamana kadar hiç kimse gelememiş olacaktı baktığımız zaman. Ama her şey ilk var olduğu andan beri kusursuz ve düzenli bir şekilde, mükemmel bir şekilde yaratıldığı için de bugüne kadar da bütün canlılar, insanlar ve bütün canlılar dünyadaki aynı şekilde gelebildiler. Bu da bize Allah'ın yarattığını, birden yarattığını, türlerin birden ortaya çıktığını, insanların birden yaratıldığını gösteriyor. Herhangi bir başka türden türediği ya da başka bir türden geldiği gibi bir şeyin değil. Tamamen Allah'ın birden yarattığını bize delil olarak gösteriyor.
Tam eksiksiz, kusursuz haliyle bütün organlar, sistemler, uzuvlar hepsi bir arada varsa zaten canlılık var, hayat var. Türden, nesilden nesile çoğalma var. Değil mi? Diğer türlü zaten hayat zaten bitmiş oluyor. Daha ilk yaratılan canlı türünü devam ettiremiyorsa zaten bir anlamı yok ki onun varlığının.
Diğer tüm özellikleri yerinde biter. Olsa bile hiçbir önemi kalmıyor. Tabii. Yani bir tane hayatsal fonksiyonunun yerine getirememesi diğerlerinin hepsinin anlamsız hale dönüşmesine sebep oluyor.
Mesela bu dopaminden bahsettik. Evet. Dopamin bir kimyasal madde. İşte bir formülü var. 6 tane karbon, 3 tane hidrojen, hidroksit, 2 tane hidroksit ve çeşitli işte nitrojen, azot, bunlar bir araya gelmiş. Ve bir formül var bunun, uzun bir formül var dopaminin. Ama bakıyorsunuz böylesine bir şuursuz molekül, atomların bir araya geldiği şuursuz, beyni olmayan, düşünme kabiliyeti olmayan yine aynı şekilde bir kimyasal madde çok hayatı bir fonksiyonu yerine getiriyor. Hani dedik ya 1,5 metrelik bir tane hücre, nöron. Onun varlığı tek başına yeterli değil. Onun algılayıcılar var burada parmağımızın ucunda. İşte çivi geldiğinde ya da işte sıcak geldiğinde. Bunun çeşitli algılayıcı özel hücreleri de var. Yani reseptör dediğimiz alıcılar, işte basınç hissi için özel alıcısı var. Acı için var, sıcak için var. Bunlar özel olarak orada var. Ve bu hücreye bunu iletiyorlar, sinir hücresine. İletildikten sonra sinir hücresinin varlığı tamam, var olsun istediği kadar. Ama sinir hücresi omur iliğimizle aradaki bir boşluk var. Ara boşlukta dopamin yoksa, o zaman onun ilettiği elektrik sıçrayamıyor. Yani iletilemiyor. İstediği kadar alıcı da olsun, sinir de olsun ama o ilgili bölgeye bunun ileteceği bilgi hiçbir şekilde ulaşamıyor eğer dopamin yoksa.
Evet, karşı tarafında bunun ne anlama geldiğini, o dopaminden sonra hangi hareketi yapması gerektiğini çok iyi bilmesi
tabii
gerekiyor.
Ki.
Bazı durumlarda uyarıcı etki yaparken bazı durumlarda tam tersine engelleyici etki yapıyor. Yani sinir hücresine göre, gittiği yerdeki etkiye göre değişen etkileri var. Her biri, her bir hücre ne yapması gerektiğini tam olarak biliyor.
Yani madem çok, dopamin bu kadar önemli, işte gördük hastalıklardaki durumunu. Bakın mesela Carlson diye bir bilim adamı var. 2000 yılında Nobel ödülü kazandı. Dopaminin bu etkilerini net bir şekilde ortaya koyduğu için fizyoloji ve tıp alanında Nobel ödülü kazanan bir bilim adamımız Carlson. Peki bu insana bu ödülü veriyoruz. Allah'ı niye tespit etmiyoruz bu kimyasal maddeyi her an yaratmaya devam ettiği için? Bunu mantıklı bir şekilde düşünen bir insanın dopamini tesadüfler sonucu ortaya gelmedi diyor. Açık ortada. Bir amaca hizmet ettiği anlaşılmıyor mu? Şüphe mi var bu konuda? Yok. Bir amaca hizmet ediyor. Özellikle bunun için üretilmiş. Hastalık durumunu görüyorsunuz. Sağlık durumunda mükemmel bir şekilde nasıl çalıştığımızı görüyorsunuz. Biz o zaman ne yapacağız? Allah'ı öveceğiz. Dopamini yarattığı için Allah'a şükredeceğiz. Yalnızca dopamin mi? Hayır. İşte onu üreten hücreyi de Allah üretti, Allah yarattığı için Allah'a yine şükredeceğiz. İşte sinir hücresini de ürettiği için, yarattığı için Allah'a yine şükredeceğiz. Bu alıcıları parmak ucumuza yerleştirdiği için de yine Allah'a şükredeceğiz. Çünkü bunlar tek başlarına olabilecek şeyler değil. Kendi başına olabilecek şeyler değil. Bizim annemiz babamız bizi yarattı diyen evrimcileri tekrar hatırlayalım. Annemiz babamız da buna asla karar vermiyorlar tabii ki. Bizi yaratan, yoktan var eden ve her anda yaratmaya devam eden, her şeyi bilen, sonsuz güç sahibi yüce Rabbimiz. Allah'a şükretmeyi öğreneceğiz, bileceğiz.
İnşallah. Bu tabii o algılayıcıların yerleştirilmesi de çok önemli. Çünkü bizim elimiz hayatımızda hepimiz daha fazla başımıza gelir. Elimiz daha çok. Mesela sıcağı daha fazla elimizde yer. Değil mi? Ya da acı daha fazla bir şey basma ihtimali daha fazla elimize. Evet. Elimizde de bu algılayıcıların daha fazla olduğunu görüyoruz vücudumuzdaki diğer yerlere göre. Evet. Bu da çok büyük mucize. Ve vücudumuzda da bu algılayıcıların olmadığı yer yok.
Kesinlikle.
Maşallah yani bir bölümde olabilirdi belki. Evet. Ama hiç öyle bir yer yok vücudumuzda.
Onun da örneğini verecek olursak parmak ucumuzda çok hassas değil mi? Olması gerekiyor. Yani bir nesneye dokunduğumuz zaman nasıl özelliklere sahip olduğunu bilmemiz için. Parmak ucumuzda bu algılayıcılar çok daha fazla yerleşmişken sırtımızda çok daha az yerleştirilmiş. Çünkü orada ihtiyaç yok. Yani ona göre nerede ne kadar gerekiyorsa ona göre. Vücudumuzda hiçbir şey ne eksik ne fazla. Nerede ne kadar bulunması gerekiyorsa o şekilde yaratılmış.
Mesela gözümüzü kapattığımızda hangi nesneye dokunursak dokunalım az çok nesnenin ne olduğunu algılayabiliyor parmak uçlarımız. Her şekilde kayganlığını, sıcaklığını, sertlik, yumuşaklık bunun gibi hisleri hissedebiliyoruz. Görmemize gerek yok kesinlikle.
Tabii göremeyen kardeşlerimizin alfabesi var mesela. Evet, maşallah. Dokunarak orada okuma işlemini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca sinir sisteminden de bahsetmişken histen. Mesela hafızası geçen gün de anlatmıştık. Hafızasının olması çok büyük mucize. Yani biz mesela bir yerden sonra hislerin azalması. Mesela oturduk koltuğa bir yerden sonra koltuğu daha az hissetmeye başlamamız. İnsanın çok lüksüne verilmiş, lüks için yaratılmış bir mucize.
Yoksa biz her üstümüzde şu anda kıyafetten sürekli rahatsızlık duyardık. Sürekli bizi rahatsız ederdi. Hani biz nasıl ilk giydiğimiz andan itibaren böyle ya birkaç dakika geçtiği andan itibaren biz üstümüze o giydiğimizin nesnenin ağırlığını hissetmiyoruz. Yükünü hissetmiyoruz hiçbir şekilde. Çünkü vücut artık ona o şekilde alışıyor mesela. Evet. Onu bize hissettirmiyor. Öbür türlü olmuş olsaydı bizi sürekli rahatsız edecekti. Sürekli biz mesela bir şey giyindiğimiz zaman üstümüzde sürekli bir rahatsızlık hissedecektik. Bir ağırlık hissedecektik. Ama hiçbir şekilde böyle bir şey olmuyor. Ya da oturduğumuz andan itibaren oturduğumuz yer sürekli bizi rahatsız edecekti. Sırtımızı yasladığımız yer sürekli rahatsızlık verecekti. Ama böyle bir şey olmuyor. Biz tamamen hiçbir şekilde onun mesela sırtıma ben yaslandım şu an sandalyenin de farkında değilim. Omzumdaki ceketin de farkında değilim. Aynı şekilde de bu sistemler olmuş olmasaydı bize sürekli rahatsız verici bir şey olacaktı. Bu hani bizim hayatımıza etkileyecek bir şey değil. Bu bizim lüksümüze olan bir şey. Yani bunun olması bizim lüksümüz için olan bir şey. Allah'ın bize lüks olarak vermiş olduğu bir şey. Yoksa biz onları hissetmemiz bizim hayatımızda önemli bir yer kaplayacağı ya da hayati olacağı açısından değil. Bu tamamen bizim lüksümüze olan bir şey. Allah'ın insanların lüksü için yaratmış olduğu
konfor
bir şey.
Için,
konfor için inşallah. Kısa bir araya gitmek istiyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. İman hakikatlerinde beraber devam edebiliriz.
Evet, devam edelim hocam. Erel hocam biraz önce ilk yarıda vücudumuzdaki sinyalizasyon sisteminden bahsetti. Bunun bir kısmı olan reflekslerden bahsetti. Bu sinyalizasyon sisteminin daha küçük yapısını, daha böyle kompleksini aslında. Çünkü bir teknoloji küçüldükçe ve işlevi devam ettikçe o teknolojinin artması demek oluyor. Yine vücudumuzda, yine hücrelerimizde, hücrenin içinde görüyoruz. Bakın ondan bahsedelim. Bir kere her hücreden bahsettiğimizde zaten bu örneği veriyoruz. Hücre gerçekten bir şehre benziyor adeta. Uzay gemilerine benziyor böyle filmlerde gördüğümüz. Çok kompleks. Kendi içinde aldığı tedbirler var. Bir kere üretimini hep kendisi yapıyor. Vücuttan aldığı bir şey yok. Vücuda hep katkısı var. Vücuda faydası var. Bakın resimde de gördüğümüz gibi bu şekilde bir hücrenin yapısı var. Tekrar hatırlayacak olursak merkezinde çekirdek olmak üzere. Şimdi hücrelerin sinyal algılama özelliğinden bahsedelim. Bilim adamları meyve sineklerini inceliyorlar. Niçin inceliyorlar? Şimdi bu biraz önce de sen de söyledin Erel Hocam ilk yarıda. Hücrelerin farklılaşması söz konusu embriyodayken. Bilim adamları meyve sinekleri üstünde bazı testler yapıyorlar. Bakın meyve sinekleri 3,5 milimetre, 2,5-3,5 milimetre büyüklüğündeki bu sinekler saniyede 200 defa kanat çırpıyor. Bakın çok çok küçük, 2,5-3 milimetre boyutunda ama 200 defa saniyede kanat çırpıyor. Çok özel bir yapıları var. Şimdi bu hem kanatlar var tabii burada hem de başka özel sistemler var. Mesela kas sistemi bizim bilmediğimiz apayrı bir kas sistemi. Çünkü saniyede 200 defa çıkmasına rağmen o kasa hiçbir şey olmuyor. Alışık olmadığımız bir kas sistemi. Şimdi bu yapıların embriyoda nasıl farklılaştığını, nasıl ne tetiklediğini bunların oluşmasında bunu incelemiş bilim adamları. Bakın bisoid denen bir genin vücut gelişimini düzenleyen bir proteini oluşmasında tetiklediğini bulmuşlar. Yani bisoid denen DNA'sında bulunan bu gen, bisoid isimli gen, vücut gelişimini tetikleyen proteinleri meydana getiriyormuş. Bunu bulmuşlar ve bir gerçekle daha karşılaşmışlar bakın. Embriyo gelişim aşamasındayken, o hücre topluluğu yavaş yavaş farklılaşmaya başlarken, tüm hücrelerin ana bir hücreden gelen sinyalleri iyi bir şekilde dinleyerek, analiz ederek, dikkatleri ona vererek, ondan gelen sinyaller doğrultusunda vücudun ilgili yerlerine gittiğini görmüşler. Bakın maşallah, tekrar meyve sineğinin resmini görüyoruz şu an. Farklı bir resim bu. Gördüğümüz gibi işte bu kompleks canlı, tabii oradaki ana hücrenin vesilesiyle oradan diğer hücrelere sürekli sinyaller göndermek suretiyle, değil mi? Sen işte kanat ol, sen oradaki kas yumağını meydana getir, orada toplan. Hepsini ve belli miktarı kadar. Şimdi bizim hiç alışık olmadığımız bir hesap bu. Değil mi? Bu trilyonlarca, milyonlarca hücreden bahsediyoruz biz. Bu sineğin vücudunda bile milyonlarca hücre var. Bu hücreleri tek tek organize etmek, koordinasyonlarını sağlamak ve en önemlisi birbirleri arasında haberleşmeyi sağlamak mümkün değil. Bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Şimdi ne görüyoruz biz? Bizden çok daha üstün bir akıl sahibi, bir varlık tarafından, Allah tarafından bu süreçlerin oluşturulduğunu, meydana getirdiğini görüyoruz. Nasıl? Ol demesiyle aldı. Allah ayetinde öyle bildiriyor çünkü şeytanın anlasınlar. Ol demesiyle oluverir buyuruyor. Bizim böyle bir sistemi, tabii böyle bir sistem zaten meydana getiremez insan ama daha basit yapılar meydana getiriyor. Ne bunlar? Mesela bilgisayar, televizyon gibi yapılar üretiyor insan. Nasıl üretiyor? Yıllarca çalışıyor. Yıllarca emek sarf ediyor ona. Ve sürekli hatalar oluyor. Bakın dün yine bir haber gördüm. Çok ünlü bir bilgisayar şirketi yine ürettiği bir ürünü ve çok popüler bir ürün tekrar geri çağırmış. Bir hatadan dolayı mesela bataryasında bir hata oluşmuş. Ki o hata da daha sonra tespit edilebiliyor. Evet.
Deneme yanılma şeklinde anlaşılan hatalar.
Tabii deneme yanılma. Onları hepsini geri çağırmış şu an. Bakın maliyetini düşünün bir. Değil mi? Milyonlarca o dağıttığı ürünlerin hepsini geri çağırıyor. Onları muhtemelen yenilerine verecek. İnanılmaz bir maliyet. Tabii bunun prestijini kaybetmemek için firma buna katlanıyor. Ama biz organik yapılara baktığımızda, vücudumuzdaki yapılara, canlılardaki yapılara böyle bir ne geri çağırma var, böyle bir sistem, ne bir hata görüyoruz. Değil mi? Özel olarak aldığın hastalık olarak yarattığı durumları görüyoruz. İnsan kendisine bakıp kendisinde çalışan kusursuz sistemleri gördüğünde, mesela şu an hiçbirimiz bir ağrı hissetmiyoruz Allah'a şükür. Değil mi? Kendisine gördüğünde insan çok şükrediyor.
Maşallah.
Şükrü daha böyle derinden oluyor, daha samimi oluyor inşallah. Mesela sinir sisteminden bahsettin, omurilikle o duyular arasındaki bağdan bahsettin. Mesela o bağlar kat kat. Kan dolaşımı var, sinir sistemi var, değil mi? Başka kılcal damarlar var. Kat kat böyle bir sistem. Onu sen anlatırken hocam aklıma şey geldi benim. Mesela insan şehirleri kurarken, biz şehir kurarken altyapı çalışmaları oluyor inanılmaz ve kat kat sistemler oluyor. Gider sistemi, gelir sistemi, temiz suyu taşıyan, kirli suyu götüren bir sürü sistem oluyor. Ve bizim bu vücudumuzdaki mesela bir parmağımızdaki o katmanlara baktığımızda ondan çok daha basit yapılır. Ya taştan adam boru yapıyor, onu 2-3 kat yapıyor mesela. Onun için bile inanılmaz bir kağıt üstünde o proje deniyor. Değil mi? Kaç bin tane çalışan, kaç bin tane bunun okulunu okumuş, 4-5 yıl üniversitede yüksek lisans görmüş, sonra yüksek lisans görmüş insan bunu aylarca düzenliyor. Ve hiç hata olmamasını sağlayabiliyor çoğu zaman. Ama vücudumuzda bunları yapan kim var diye açıp baktığımızda biz hücreden başka hiç kimseyle karşılaşmıyoruz. Ama işte hücrelere de o emre ilham edenin varlığına eminiz ondan inşallah. Görmesek de değil mi? İnsan iman ediyor, emin oluyor mümin.
Tabii. Bir de inşallah. Sistem kendini yeniliyor. Mesela şimdi bu sinekteki kas yapısından bahsediyoruz. Bu sinekteki kas yapısı normalde bizim kendi yapımızı düşündüğümüz zaman da bizim böyle çok çok daha üstümüzde. Hani çünkü bizim kasımız yoruluyor. Belli bir süre sonra kasımız yoruluyor, dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Dinlenme haline ihtiyaç duyuyor. Ama Allah bir o kadar da bize aslında aynı sistem içinde hiç yorulmayan bir kas vermiş mesela. Bunu da bize gösteriyor. Bizim kalp kasımız hiç ömrümüz boyunca yorulmuyor. Sürekli kasılıyor. Ömrümüz boyunca vücudumuzda yorulmayan ve kusursuz şekilde kasılan bir kastan bahsediyoruz. Yani ortalama günde 60-70 kere, dakikada 60-70 kere atıyor diyoruz. Yaklaşık bir insanın 2 milyar kere kalbi atıyor ömrü boyunca. Ve bu kas hiç yorulmuyor. Böyle de bir sistem var. Diğer kaslar nasıl mesela işte kol kasımız olsun, bacak kasımız olsun ya da herhangi başka kasımız olsun. Belli bir süre sonra yoruluyor ve dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Ama kalp kasında hiç böyle bir şey yok. Uyurken de çalışıyor. Biz hareketliyken de çalışıyor. Normal şekilde de hep çalışıyor. Hiç durmadan. Hiçbir zaman ara vermeden sürekli olarak çalışıyor. Allah işte bize bu sistemler içinde bunu da göstererek, bunu da vererek böyle bir şeyin mümkün olabildiğini de gösteriyor. Dilerse bunu yapabileceğini de gösteriyor. Nasıl diğer kaslarımız yoruluyorsa kalp kasımız ömrümüz boyunca hiç yorulmuyor. Allah bunu da bize gösteriyor. İşte bu sineklerdeki, böceklerdeki ve diğer canlılardaki muhteşem özellikler de böyle. O yüzden bunları gördüğümüz zaman biz Allah'ın sonsuz ilmini ve kudretini bir kez daha bize göstermiş oluyor Allah. Verdiği bütün şeylerde, bütün nimetlerde biz bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ve Allah'a daha çok şükrediyoruz inşallah.
İnşallah. Ve yaptığı iş hiç kolay bir iş değil kalbin. Şimdi söylediğin hocam hiç yorulmuyor ya, ne yapıyor onu bir tekrar hatırlatalım. Kalbi bakın, biz vücudumuzdan dışarı çıkarsak 3 metre havaya fırlatabilecek kadar kanı basınçlı bir gönderme mekanizmasına sahip bir kere. 3 metre. Çok ciddi bir rakam.
Yaklaşık bir basket potası gibi düşünebiliriz.
Evet.
Yani.
Evet. Basket potası kadar ve yumruğumuz kadar bir kas demetinden bahsediyoruz. Ve bunu öyle bir gönderiyor ki mesela ana damarlarımıza da çok rahat ulaşıyor ama gözümüzdeki gözle göremediğimiz kılcal damarlara dahi o kan, o ağ yuvarlar gidiyor, ulaşıyor. Evet. Besin gitmeyen, oksijen gitmeyen hiçbir yer yok. Mesela olabilirdi, insan büyürdü mesela. 4-5 yaşına geldiğinde vücudunun bir kısmı çürümeye başlardı Allah korusun. Kan gitmediği için oraya, besin gitmediği için bozulmaya başlardı. Uç kısımlarından bir yer olabilirdi bu. Hiç böyle bir olayla karşılaşmıyoruz biz.
Her 40 saniyede bir de yanlış hatırlamıyorsam bütün hücreler ziyaret ediliyor. Yani bütün hücreleri kan dolaşımı gerçekleşmiş oluyor. Ve bahsettiğimizde bizim öyle bir tane iki tane hücreden bahsetmiyoruz. Milyarlarca hücreden bahsediyoruz. Bu şekilde bir gidiş söz konusu ve hiç aksamadan.
Türkiye'de 70 milyon insan var. Şimdi bu insanların çoğu bir gün içinde birbirine defalarca kargo gönderiyor, posta gönderiyor. Mutlaka sorun çıkıyor ve binlerce sorun çıkıyor. Ulaşılamayan oluyor, adrese gidiyor, adresi bulamıyor. Başka bir sorun oluyor, bir sürü sorun oluyor. Vücudumuzda 100 trilyon hücre var. Bu hücrelerin, oksijenlerin, ağ yuvarlarının ulaşamadığı hücre olmuyor. Ulaşamasa zaten hayatı son bulur o hücre.
Geç kaldığı bile olmuyor yani.
Geç kaldığı bile olmuyor. Mutlaka ulaşıyor ona inşallah. Evet hocam, bu kuşlarla ilgili.
Ya işte bu hani söylüyoruz sürekli. Şimdi gözlerden bahsediyoruz. Gözlerdeki bizimki bir kere Allah'ın yaratmış olduğu mükemmel özellikte bir göz. Ama Allah diğer başka canlılarda da muhteşem gözler yaratmış. Yani baktığımız zaman bu canlının bu göze ihtiyacının olduğu çok net belli. Şimdi biz belli bir mesafeye kadar çok net olarak görebiliyoruz. Ama bir de öyle canlılar var ki çok yükseklerde uçuyorlar. Yani 3000 metre gibi, 2000 metre gibi yukarı çıkan canlılar var. Ve bunların çok net görmesi lazım. Yani oradaki canlıyı seçebilmesi lazım. Avlanabilmesi için ya da kendini koruyabilmesi için. Bunun için de çok farklı bir göz özelliğine sahip olması lazım. Mesela Yusufçuk böceği diye bir böcek var. Halk arasında helikopter böceği olarak biliniyor. 30 bin tane mercek var gözünde. Yani küçücük şu kadarcık bir gözde 30 bin tane mercek var. Ve bu canlı 300 derece kadar görebiliyor. Yani neredeyse arkasını kadar görebiliyor. Şimdi birçok canlıda da Allah'ın yaratmış olduğu gözlerinde muazzam özellikler var baktığımız zaman. Biraz onlardan bahsedelim. Kuşların gözlerindeki muhteşem özelliklerden biraz bahsedelim. Kuşların keskin görüşe sahip göz yapıları. Ya bu gözleri nasıl bu kadar iyi görebiliyor diye. Şeytana Allah sınırım. Onlar üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman olan Allah'tan başkası boşlukta tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Mülk suresi 19. ayet inşallah. Kuşlar insanlardan daha hızlı görüş gücüne sahiptirler ve daha geniş bir açıya çok daha fazla detaylı tarayabiliyorlar. Bir kuş insanın parça parça görerek algıladığı birçok görüntü karesini tek bir bakışta bir bütün olarak görebilir. Yani çok daha geniş bir alan söz konusu yani gördükleri net olarak. Bizimki gibi dar dereceli değil. Akbabalar gibi büyük avcı kuşlar 3000 ya da 4000 metre mesafeden bir avı görebilir. Kartallar da aynı mesafeden bir balığı görebilirler. Bütün büyük kuşların çok yüksek yoğunlukta fotoreseptörleri vardır. Bu daha çok görüntü hücresi ve daha iyi görüntü anlamına gelir. Örneğin avcı bir kuşun gözünde milyondan fazla görüntü hücresi bulunur. Bu neyi sağlıyor? Mesela biz kameralarda biliyoruz. İşte bir şeyi çekileceği zaman önce bir odaklama yapar. Daha sonra uzaklık mesafe ayarı yapılır, ışık ayarı yapılır ve görüntü netleştirilir. Eğer görüntü netleştirilmezse zaten biz algılayamıyoruz. Şimdi bu kuşlarda da kartallarda ve bu yüksek civarda uçan kuşlarda, akbabalarda 3000-4000 metre yani 3 kilometre 4 kilometre mesafeden bahsediyoruz. Yerdeki bir canlıyı, küçük bir canlıyı gözleriyle baktığı anda odaklanıp canlının nerede olduğunu tam tespit edebiliyor. Bir de şu durum var. Canlının hareketi söz konusu, kuşun uçuşu söz konusu. Buna rağmen o mesafeyi mesela kollayabiliyor. Yani o mesafeye girip mesela kartallar oradaki canlıyı görüp o mesafeye doğru odaklanıp hareket ettikleri anda yere birkaç metre kala ani fren yapıp mesela canlıyı alıp devam ediyor. Bu şimdi gözünün çok iyi görmesi gerektiğini gösteriyor bize. Çünkü gözü net görmezse o canlının tam nerede olduğunu algılayamayacak. Bir de sonuçta kocaman bir araziden bahsediyoruz. Dümdüz bir arazi hani değil. İşte otlaklar var, ağaçlar var, başka canlılar var. Burada onu görmek çok önemli. Bu da gözünün ne kadar hassas ve keskin gördüğünü zaten gösteriyor. Başka bir türlü bunun mümkün olması mümkün değil zaten. Devam edelim inşallah. Bir kuş gözünü kırparken hiçbir zaman görüntüsünde kesinti olmaz. Çünkü kuşun göz kırpma zarı denilen üçüncü bir göz kapağı vardır. Bu zar şeffaftır ve gözün bir yanından diğer yanına doğru hareket eder. Böylelikle kuşların gözlerini tamamıyla kapamadan kırpabilirler. Bunu evde de hani kuş besleyenler varsa görebilirler. Kuş mesela gözünü kırptığı anda saydan bir perde kuşun sağdan sola doğru şöyle bir kapama söz konusu olur ama o perde saydamdır. Kuş hiçbir şekilde tek bir saniye bile görmediği an olmaz. O şeffaf bir zarda kapanıyor. Bizim mesela kendi göz kapağımız kapatıyor. Kuşun kendi göz kapağı var, o ayrı. Ama bir de ayrı bir zar daha var. O da şeffaf bir zar ve kapatıp bu şekilde gözünün görüntüsünün hiçbir zaman gitmemesini sağlıyor o zarda. Kartal gözlerine bakalım. Kartal binlerce metre yükseklikten renkler arasındaki küçücük bir konstatı ayırt eder ve avının bulunduğu yeri saptar. Kartal gözü aynı anda hem 300 derecelik geniş bir açıya sahiptir hem de istediği görüntüyü 6 ile 8 misli oranında büyütebilir. Zoom yapıyor yani resmen gözleri. 4500 metre yüksekte uçarken 30 bin hektarlık bir alanı gözleriyle tarayabilir. 1500 metreden tarladaki otlar arasındaki kamufle olmuş bir tavşanı çok rahat ayırt edebilir. Yani alana bakarsak çok muazzam büyük bir alan. Burada bir zoom yapıyor bu canlı yani. Bu özelliği de canlının kendisinde değil zaten. Var olduğu ilk günden beri kartallarda bu özellik var. Şahin gözlerine bakalım. Şahin gözlerinde milimetre kare başına 1 milyon fotoreseptör bulunur. Bu bugünün video kameralarında kullanılan CCD görüntü algılayıcılarına göre çok daha yüksek bir yoğunluktadır. İnsanların 6 metreye kadar görme yeteneği olmasına rağmen şahinlerin görme yeteneği 48 metreye kadar varır. Baykuş gözlerine bakalım. Baykuşların insanların gördüğünden 10 kat daha net görür gözleri. Baykuş gözlerinin önemli bir özelliği de içlerinde yüksek sayıda çubuk ışığa yani ışığa karşı hücreler mevcut. Çubuk hücreleri deniyor bunlara. Gözde ne kadar çubuk varsa geceleri de o kadar rahat bir görüntüye sahip olabiliyorlar. Yani baykuşların gece çok net görmesinin nedeni gözlerindeki bu çubuk hücrelerinin çok daha fazla ve sık olması. Bizim insan mesela bizlerin gözlerimizde o çubuk hücrelerinin arası biraz daha boşluktur yani seyrektir. Baykuş hücrelerinde o yapı çok sık. O da gece görüşünü çok net olmasını sağlıyor baykuş kuşlarının.
Evet ve slide'ı geçmeden önce söylemek istedim. Ne kadar estetik değil mi? Maşallah. Maşallah.
Resimde simetrik olması.
Gözleri simetri, evet.
Sinek kuşlarının gözleri. Sinek kuşlarının oldukça iyi bir odaklanma yetenekleri vardır. Bu nedenle yakın mesafeden de uzak mesafeden de çiçekleri görebilir. Böceklerdeki gibi UV spektrumlu renkli görüşe sahiptirler ve polarize edilmiş ışınları da rahatlıkla algılayabilirler. Karabatak gözleri. Karabatak suya dalış yapabildiklerine net görebilmeleri için gözleri fotoğraf makinesindeki optik düzeltme özelliğine sahiptir. İnsanların ürettiği fotoğraf makinelerinin hiçbiri karabatak gözlere kadar hızlı bir adaptasyon yapamaz ve odaklanamaz. Bu çünkü suya dalıyor. Suyun altında mesela birden çıktığını suda çok görmüşüzdür yani. Denizde çok fazla varlar. Görüyoruz mesela suyun altına dalıyor ve çıkıyor. Suda biz biliyoruz kırılması suyun çok daha farklı. Yani bizim gözümüzdeki gibi değil. Biz suyun altında mesela bulanık görürüz. Net değildir görüntümüz. Hiçbir şekilde net olarak algılayamayız. Normal ancak ortama uygun bir şekilde görebiliyoruz. Ama bunlar da iki tarafa uygun olarak da net olarak odaklanabiliyor. Yani suyun altında da çok net olarak odaklanıp canlıya çok net olarak ulaşabiliyor. Bu da Allah'ın göstermiş olduğu bize nimetler. Çünkü kuş diyoruz mesela. Binlerce çeşidi var. Ve binlerce çeşidinin de binlerce farklı özellikleri var. Allah örnek edinmeksizin yarattığını bizlere gösteriyor. Bütün kuşlardaki görüş özellikleri, hepsinin avlanma özellikleri, beslenme özellikleri birbirinden farklı. Biz kuş olarak tek bir sınıfta görüyoruz ama hepsi birbirinden farklı olarak ve çeşit çeşit sıralanıyorlar.
Maşallah. Ben de insanın vücudundaki bir iman hakikatiyle devam edeceğim inşallah. Kulaklardan bahsetmek istiyorum. Yankılanan sesleri duymamız için yaratılmış olan özel bir sistem var inşallah. Bundan bahsedelim biraz. Normal koşullarda çevresi kapalı ortamlardaki sesler çevredeki cisimlere çarpar ve yankılanır.
Bir saniye hocam, sahte bir sorun oldu.
Evet. Normal koşullarda çevresi kapalı ortamdaki sesler çevredeki cisimlere çarpar ve yankılanır. Dolayısıyla orijinal sesten hemen sonra oluşan bu sesin duvar, tavan, taşıt kapısı gibi nesnelere çarparak geri dönmesi, yani yankının da duyulması gerekir. Çünkü yankı seslerde dış kulak yolunu geçer. Kulak zarını titretir, orta kulak kemiklerini aşarak iç kulakta elektrik uyarılarına dönüşür. Kısacası orijinal ses gibi yankı ses de işitme yollarına kat eder. İşitme sinirleriyle yola çıkar. Ses dalgaları ortamda bulunan yüzeylerin dışında başımızda da etkilenir. Başımız da sesli ortam içinde ayrı bir cisimdir. Ses dalgaları kulağımıza yaklaşırken çok azı doğrudan zara ulaşır. Geri kalanları ise zara başımızın çeşitli bölümlerinde kırılarak ulaşır. Fizik kuralları çerçevesinde bunun da doğrudan gelen ses sinyali ve baştan yansıyan kopyaları olmak üzere bir ses yığını oluşturması gerekir. Ancak duyduğumuz diğer seslerden farklı olarak işitme sistemimizde dış kulak, zar, kemikçikler, iç kulak ve işitme siniri aşamalarını geçen yankı seslerinin yolculuğu burada biter. Bu sesler beyindeki işitme merkezine varamaz. Çünkü beyin sapında elemeye tabi tutulur. Johns Hopkins Tıp Fakültesi İşletme Bilim Merkezi'nde yönetici Eric Jung beynimizin bu özelliğini şöyle anlatıyor. Beyin sapımızdaki hücreler çevredeki sesin geri saptamak üzere iş başındadırlar. Böylece yüzlerce farklı ton ve karakterlerdeki ses değerlendirilir. Sesler aracı ayrım burada ve hiçbir özel gayret olmadan yapılır. Müzik sesi, ayak sesi ayrılır mesela. İşitme sinyalleri üzerindeki yankı gölgesi beyin sapımız tarafından silindiği için keskinleşir. Böylece bu yankıları algılayamayız. Örneğin sizinle konuşan ve piyano çalan arkadaşınızdan gelen sesler duvarda, şöminede ve tavanda yankılanır. Bu noktada beyin sapımızdaki işlem merkezi gelen yankı seslerinin denetimine alır ve dışlar. Sonuçta orijinal sesin geçmesine izin verir. Yankıların tamamını siler, adeta bir hile yaparak sesin bütünlüğünü korur. Maşallah, çok önemli bir sistem insan için. Bir de bunun olmadığı bir insanda bu özellik olmasaydı ne olurdu? Bundan bahsedelim. Beynimizin bu işlerin olmadığı bir yaşamı gözümüzde canlandırmaya çalışalım mesela. Beynimizin yankı sesleri eleme gibi bir fonksiyonu olmasın ve biz tüm orijinal sesleri duyabileceğimiz gibi onların yankılarını da kopyalarını da duyuyor olalım. Böyle bir yaşam tek kelimeyle kabus olurdu tabii ki. Beyin sapının işitme ile ilgili işlevlerinde küçük problemler yaşayan insanlar bile çok büyük sıkıntılar çeker. Gerçek olmayan ses işitilir ve bunları gerçeklerinden ayırt edemez. Peki uzun mesafeli yerlerde ses neden yankılanır? Karşımızdaki mesafe fazlaysa, örneğin vadi gibi bölgelerdeyseniz, yüksek seviyedeki sesler kaçınılmaz olarak yankı oluşturur. Çünkü bunlar zamanlama olarak orijinal sesten birkaç saniye sonra bize ulaşır. Bu durumda beynimiz tarafından elemeye tabi tutulmaz. Ayrıca bir ses olarak algılanır ama bu sırada beyin ilk sesin değerlendirilmesini tamamlamıştır. Dolayısıyla yankının orijinal sesle karışıp rahatsızlık oluşturması da söz konusu değildir. İşitme organımızın sadece sesleri seçen, yankıları eleyen işlevi ne kadar büyük bir arıtılış harikasıyla karşı karşıya olduğumuzu görmektedir. Beynimizin birkaç milimetre küplük bir alanda adeta bir gümrük kontrolü işlemi yapmaktadır. Ve bu işlem hiç şaşmadan hayatımız boyunca devam etmektedir. Maşallah. Burada görüyoruz. Mesela insanda çok güzel bir özellik daha var. Mesela gözümü kapattığım zaman kimin hangi ses olduğunu ben algılayabiliyorum. Beyinde bir algı oluşuyor artık. Yani kim konuşuyorsa kuş sesi diyebiliyorum mesela. Motor sesi diyebiliyorum. Veya şahıs sesi. Erdem Hocam mesela gözüm kapalıyken Erdem Hocam konuştuğunda anlıyorum. Diyorum ki bu Erdem Hocam'ın sesi. Çünkü beyine bir kere bu ses artık yerleşmiş.
Evet. Oysa mesela şey diyoruz değil mi? Hani ses frekansı diyoruz dalgalarla gidiyor. Ama beyinde bu anlam kazanıyor. Yani kulaktan girdiği anda, kulaktan iç kulağa geçtiği andan itibaren beyinle etkileşime girdiği andan bu artık bizim için bir algıya dönüşmüş oluyor. Oysa baktığımız zaman da bunu biz ayırt edemeyebilirdik. Yani işte herkesin sesini ayrı ayrı ayırt edemeyebilirdik. İşte ya da başka dış sesleri ayırt edemeyebilirdik. Bunlar yine baktığımız zaman bunlar da mesela bizim konforumuz, lüksümüz için evet. verilmiş şeyler. Yani yankıyı mesela duyulması bizim hayatımızı olumsuz etkiler ama hayati yönde etkilemezdi. Yankıyı biz duyuyor olsaydık.
Evet.
Bu da bizim lüksümüz, konforumuz için. Nasıl az önce dediğimiz gibi hisler eğer kaybolmasa bizi o hisse sürekli olarak hissetsek lüksümüzü etkiler. Bu sesler de aynı şekilde. Yani yankıyı duyuyor olmamız bizim için. Bizim lüksümüz için olan bir şeydir. Konforumuz için olan bir şeydir. Çünkü o sesi duymamız bizim bazı şeylerde artık algılayamamıza neden olacak ama hiçbir şekilde hayati olarak hani insanın hayatını etkileyecek derecede işte ömrünü hani sağlığını etkileyecek derecede olan bir şey değil. Tamamen lüks, konfor için Allah'ın bizlere vermiş olduğu bir şey. Ve böyle bir sistem yaratıyor. Bu şekilde de beyin sapından bahsediyoruz. Yani adam hem sesi tanıyor hem de yankıyı tanıyor. Mesela yankı olduğunu anlayıp yankıyı almıyor, dışarı atıyor. Sesi içeri alıyor.
Mesela eşyaların da sesi kırması çok büyük bir mucize. Boş bir odadayken sesimiz hep yankılanır. Ama herhangi bir eşya varken içeride masa olsun, sandalye şeklinde bir kapalı bir alan artık oluştuğu zaman ses yankılanmıyor. Ses kırılmaya uğruyor. Bu ses bunu nereden biliyor kırılmaya uygulanacağını? Burada bir eşyalar olduğu zaman kırılmayacağını.
Onu yani. İşte onu mesela az önce de söylediğimiz gibi beyin duyuyor, algılıyor. Ama o sesten sonra geliyor zaten. Sesle aynı anda gelmiyor. Yoksa öbür türlü olmuş olsa dediğimiz durum sesle aynı anda gelmesinden bahsediyoruz. Ses yankısı dediğimiz bizim kulağımıza geri sesen mesela da vadide, dağda bağırdığınız zaman, seslendiğiniz zaman ses birkaç saniye sonra size geri geliyor. O sesin yankıması oluyor zaten. Hani zaten siz o sesi duymuş oluyorsunuz. Bizim yankı dediğimiz olay aynı anda yine sesin gelmesi ama bu sefer seslerin karışmasından bahsediyoruz. Yani biz eylemi tamamladıktan sonra o sesi duyuyoruz. Evet ama bizim artık söylemişiz zaten o eylem çıkmış. Öbür türlü yapıldığı andan itibaren o sesin yankısından bahsediyoruz. Onu beyin sapı algılıyor. Zaten mucizevi olan kısmı da burası işte.
Bir de şöyle olduğunu düşünelim mesela. Bütün sesleri duyduğumuzu düşünelim mesela. Çok aslında yaşanmaz bir hayat olur yani. Her geçen nesneyi, her şeyi duyduğumuzu, çok ince duyduğumuzu düşünürsek. Evet. Yani normal biriyle konuşurken bile dışarıdaki diğer bir sesi duyduğumuz zaman beynim, kafamız karışacaktı. Ne dediğimizi anlamayacak, ne söylenileni çok detaylı anlamayacaktık. 10 metre uzamdaki insanın bile söylediği tek kelimeyi ben anlarsam yaşanmaz bir hale gelecekti o artık.
Allah hayat. Duyum eşiği evet. yaratmış. Çok yüksek sesleri ve çok alçak seslerdeki sesleri duymuyoruz. İşte yoksa biz otururken de şu anda yerde bir karınca bile yürüse onu bile duyacak eğer eşikte olsaydı, aşağıda olsaydı. Bu da yine bizim lüksümüz, konforumuz için baktığımız zaman. Ya bunların hepsi Allah'ın bize vermiş olduğu güzel nimetler lüksümüz, konforumuz için. Bir de şu da çok önemli. Hangi sesi istersen oraya odaklanabiliyorsun. Şu anda mesela biz burada 5 kişiyiz. Ama ben mesela Erel hocamla konuşuyorum. Biz konuşmaya devam edelim. Diğer taraftan da mesela Erdem hocamla Önder hocam konuşsun, Cihat hocam konuşsun. Ben Erel hocama odaklandığım için orayı duyabiliyorum mesela. Orayla konuşabiliyorum. Ya dış ortamda bu şekilde gerçekleşiyor. Mesela sokaktayız. Dışarıda bir insanla konuştuğumuz zaman Dışarıda birçok sesi var. Araba korna sesleri var, araba sesleri var. Yandaki başka sesler var, tadilat varsa o sesler var. Hı hı. Ama biz ne yapıyoruz? Odaklanıp duyabiliyoruz. Kimle konuşuyorsak ona odaklanabiliyoruz. Bu da çok mucizevi. Yoksa biz her sesi birden karışık olarak algılayıp hiçbir şeyi duyamayabilirdik. Bu sistemlerde hani Allah'ın bize verdiği nimetler gerçekten saymakla bitmiyor. Allah genelleme yapsanız da bitiremezsiniz diyor şeytan Allah sanırım. Gerçekten de öyle baktığımız zaman Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler genelleme yapılarak da bitmiyor. Ve çoğu şeyi de Allah bizim lüksümüz, konforumuza vermiş baktığımız zaman inşallah.
Evet. Yani burada sıfırdan yeni bir kavram yaratmak insana mahsus değil. Allah diledikçe, Allah'ın dilemesiyle olan şeyler. Görme bunun içinde bir şey. Biz mesela görme diye bir kavram yokken gözümüz olsun, hatta iki tane gözümüz olsun da üç boyutlu görelim. Cisimler arasındaki mesafeyi tayin edebilelim. Yakın uzak mı kavramını bilelim desek, ondan sonra da gözlerimiz böyle bir sistem olsun, burada bulunsun. Böyle bir şey zaten ne dilemekle, ne böyle bir şey dileyebiliriz, aklımıza gelir böyle bir şey. İstediği kadar insanlar otursun düşünsünler. Böyle bir şeyi yaratamayız. Yaratmak yalnızca Allah'a mahsus. Görmek, renkler, hangi dalga boylarını göreceğimiz. İşte mesela çubuklar ve koni hücrelerinden bahsettik, retinada olan. Az önce senin bahsettiğin. İşte baykuşta daha fazla çubuk hücreleri var. Neden? Çünkü karanlıkta avlanması gerektiği için karanlıkta cisim şeylerini, hayvanların veya işte bir küçük bir hayvanın kaçışını, bir tavşanı vesaire o şekilde görüp de avlayabilmesi için o çubuk hücrelerin orada olması daha fazla olması gerekiyor. O yüzden Allah öyle yarattığı için var. O hayvan öyle dilediği için değil. Tabiatçı zihniyet, işte doğa ana diye kavramlar kullanan o işte materyalist zihniyet diyor ki böyle sistemler kendi kendine zaman içinde ne oldu? Kendi kendine gelişti. Böyle bir şey insan dileyebilir mi? Dileyemez. Baykuş dileyebilir mi? Dileyemez. Dilese bile bilgi sahibi mi hangi hücrelerin nerede durması gerektiğini görmeyi icat edebilir mi insan? Dileyemez. Hayvan da isteyemez. Böyle bir şey yapamaz. Yankıdan bahsetti. Yankı işte nedir? Bakıyoruz. Olmazsa hayat zaten kabusa döner. İşkence olur. Çünkü ses dediğimiz şey havadaki titreşimlerden ibaret. İşte bir gök gürültüsünün işte günlerce devam ettiğini düşünelim kafamızda. Hayat kabusa döner değil mi? Veya dakikalarca değil saatlerce devam etse yine aynı şekilde kabus olmuş olur. Böyle bir şey olmuyor. Bir süre sonra ihmal ediliyor. Böyle bir şey biz istedik mi de oldu? Hayır. İşte beynin çalışma sistemi Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın yaratmasıyla böyle olduğu için böyle. Bunun başka hiçbir şekilde bir izahı yok. Bu Allah'ın yaratması en mükemmel şekilde Allah yarattığı için. Allah kusursuzca var eden ve bir örnek edinmeksizin var eden olduğu için böyle bütün bunlar. Biz işitme olsun dediğimiz için kulağımız var değil. Biz istemeden Allah bize işitmeyi verdiği için var. Hayvan da yine aynı şekilde. Hayvanlarda da. Allah işit gözler ve kalpler verendir. Allah görmeyi veren yine Allah. Ve Allah dilemedikçe de biz görmeye devam edemiyoruz. Ancak Allah dilediği müddetçe biz görebiliyoruz.
Bir ayette Allah dilememez, siz dileyemezsiniz diyor şeytandan Allah sınırı.
Evet. Görmeyi Allah veriyor. İşitmeyi de Allah veriyor. Ve bütün bunları tabii niye veriyor? Bakıyorsunuz. İnsan niye bu kadar görüntü görüyoruz? İmtihanımız olduğu için. Allah bizi imtihan ediyor, sınıyor. Gördüğümüz görüntülerle, işittiğimiz seslerle ve dış dünyayla olan etkileşimimizle Allah bizi sınamaya devam ediyor. Bunların hiçbiri boş yere değil. Mümin bunları değerlendiriyor. İşte mesela biri bir şey söylediği zaman ona en güzel şekilde davranmakla yükümlü. Sesleri yaratan Allah. Ayrıca başka şeyler var da onlar kendi istekleriyle bu sesler üretiliyor diye bir şey söz konusu değil. Bize algılar bütünü olarak bütün bunlar veriliyor. Bakın bu çok önemli. İşitme, görme, dokunma, işte refleksten bahsettik, dokunmadan bahsettik programımız boyunca. Hepsi bir bütün olarak, algılar bütünü olarak var ve biz bu algılar bütünü içinde ne yapıyoruz? Yaşıyoruz, imtihan oluyoruz, sınanıyoruz. Allah'ın verdiği bu algılar bütünü içinde en güzel şekilde davranmakla yükümlü olduğumuz için. Bunlar bize yaratılıyor ve biz bu şekilde imtihan oluyoruz. En güzel şekilde cevap verecek miyiz? Allah'ın yarattığını, bütün bunları Allah'ın yarattığını bilerek mi davranacağız? Yoksa işte Ahmet öyle söyledi, Mehmet böyle yaptı mı diyeceğiz ve onlara, onlar kendi başlarına buna karar veriyor ve yapıyorlar diye şirk mi koşacağız diye? Evet. Haşa, böyle bir şey olmaması için Allah bize Kur'an'da belirtiyor çünkü. Gökten her yere, şeytandan Allah'a sanırım, gökten yere her işi o eğirip çevirip düzenler. Gerçekten de öyle, bilim bize bunu gösteriyor. İşte çubuk koni hücrelerinden tutun işte şeye varıncaya kadar, işte dopamine varıncaya kadar her şeyi Allah yaratıyor. Hiçbir kimse, ne de bir hayvan, insan olsun, hayvan olsun, bitki olsun, kendi başına hiçbir şey yapmıyor. Her şeyi evirip çevirip düzenleyen Allah. Biz bunlarla imtihan oluyoruz. Her şeyi Allah'ın yarattığını bilmekle yükümlüyüz. Ve buna göre hareket, en doğru şekilde hareket etmekle yükümlüyüz.
Ve kusursuz yaratıyor Allah mesela.
Evet.
Mealen söylüyorum, bir ayette, başka bir ayette Allah diyor ki kafanızı kaldırıp baktığınızda diyor hiçbir çatlaklık göremezsiniz diyor. Bir eksiklik, daha diyor kusur. Eksiklik, kusur yok, göremiyorsunuz. Evet. Bir daha mesela kaldırın bakın diyor. Yine bir şey göremiyorsunuz. Bu işte Allah'ın nasıl eksiksiz, kusursuz ve mükemmel bir şekilde yarattığını gösteriyor. Biz mesela gökyüzüne bakıyoruz. 7 katmandan oluşmuş diyoruz. Ama göğün 7 katmanı mesela Allah onu da Kur'an'da bildiriyor. Hepsine görevlerini vaat ettim diyor. 7 katmanın da 7 birbirinden farklı özelliği var. Ve hepsi de birbirinden farklı bizi korumak için yapılmış olan sistemler. Yani Allah'ın bize vermiş olduğu sistemler. Daha doğrusu dünyaya bu şekilde mesela yaratmasından dolayı. Evet. Ne oluyor mesela? İşte zararlı ışınları almıyoruz. Gerekli mesela öbür türlü o koruyucular olmasa dünyaya sürekli bir taş düşerdi, meteor düşerdi, bir şeyler gelirdi. Işınlardan sürekli çok zararlı etkilenirdik. Hayat artık insanlar için çok zor anlama gelirdi. Zor bir duruma gelirdi. Evet. Ama bu olmuyor hiçbir şekilde. Allah korumuş mesela 7 kattan göğü oluşturmuş. Ve hepsinin de görevleri var birbirinden farklısı. Biri oksijeni tutuyor, birisi işte azotu ayarlıyor, diğeri başka şeylerle görevli. 7 tane farklı şekilde hepsi de görevini kusursuz bir şekilde dünya var olduğu ilk günden beri yerine getiriyor. Ve hiçbir şekilde de dünyada biz bunun başka türlü etkilerini hissetmiyoruz. Bunun koruması, Allah bunun vesile kılmış mesela. Dünyayı 7 katman koruyor.
İnşallah.
O yüzden de bu Allah'ın dilemesiyle olan bir şey ve kusursuz Allah yaratmış. İnşallah. Kusursuz olarak
zaten
da bizlere vermiş.
Allah olduğunda anladığımız nokta da şurada çok güzel anlaşılıyor inşallah. Allah Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl önce bunu bildiriyor ve biz bunu da son 30-40 yıldır özellikle bilimin daha çok gelişmesiyle bu detayı öğreniyoruz. Ama 1400 yıl önce Allah'ın gönderdiği kitapta hepsi bunların yazıyor. Buradan da kainatın ve bütün dünyanın yaratıcısının tek Allah olduğunu anlamış oluyoruz inşallah. Evet.
Yani burada Müslümana düşen, Müslümanca düşünmek neyi bize emrediyor? Her şeyi Allah'ın yarattığını bilmek ve buna göre İnşallah. Doğru şekilde davranmak. Evet. İşte biri bize bir şey söylediği zaman mesela Allah Kur'an'da tarif ediyor. En güzel şekilde karşılık verdi. Değil mi? Mesela en güzel şekilde karşılık verince bir de bakıvermişsindir o senin sıcak bir dostun oluvermiştir evet, diyor. Düşmanın bile olsa Allah mesela böyle sırlar vermiş. Ve biz Allah'ın istediği gibi yaşadığımız zaman Kur'an'ı rehber edip Kur'an'daki Allah'ın emirlerine riayet ederek Allah'ın sırları doğrultusunda Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşadığımız zaman başarılı oluyoruz. Yani sırlar zaten işte hayatta başarılı olmanın sırları hepsi zaten Kur'an'da var. Merak edenler için. Merak edenler için değil, sırf merak değil zaten Allah'ın emri olduğu için.
İnşallah.
En doğru şekilde yaşamanın sırları Kur'an'da yazıyor. Biz Kur'an'a baktığımızda her şeyi Allah'ın yarattığı gerçeğini öğrenmiş oluyoruz ve bilim de bakıyoruz işte bu. Her şey tek bir merkezden yaratılıyor. Yaratılmaya devam ediyor. Moleküller kendi başlarına hareket etmiyorlar. Amino asitler kendi başlarına bir araya gelip de proteinleri meydana getirmiyorlar. Proteinler kendi başlarına hareket edip de işte gidip DNA'yı okumaya karar verip de DNA'yı okuyup oradaki bilgileri deşifre etmiyorlar. DNA kendi başına var olmuyor. Hücre içindeki işte organeller kendi başlarına hareket etmiyorlar. Her şeyi Allah yaratıyor ve yaratmaya da devam ediyor. Ve Allah yaratmaya devam ettiği müddetçe de hayat buluyoruz biz. Evet. Allah can veriyor. Hayat veren Allah. İşte Allah'ın hay sıfatı var. Ayakta tutan sıfatı var. Bu şekilde hayat devam ediyor. Evet. Allah dilemese zaten bir anda ölümle insan karşılaşmış oluyor. Bu hayat bitiyor. Ve gözümüzü inşallah ahirette açmış oluyoruz.
Çünkü kendi ruhundan insanlara ruhunu söylüyor inşallah Allah.
İnşallah. Burada bize bilim neyi gösteriyor? Bakın yine üzerinde duralım. Şirk koşmamak gerekiyor. Evet. Hiçbir şey kendi başına var olamaz, kendi başına hareket edemez. Evet. Ancak ve ancak Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın emriyle her şey yeryüzünde meydana geliyor.
Allah var, yani yoktan var ediyor. Mesela biz şu anda dünyada hiçbir insan bir şeyi vardan yok edemiyorsunuz. Yani evet. Bugün dünyada bütün teknolojiyi kullanın, bütün imkanlarınızı kullanın, bir şeyi vardan yok edemiyorsunuz. Çünkü siz yok ettim diye düşündüğünüz, mesela bardağı diyelim, yok ettiğinizi düşünüyorsunuz ama onun atomu yok olmuyor. Mesela bir yer yanıyor, kül oldu diyorsunuz ama yok olmuyor mesela. Atom ayrışıyor ve atom havaya karışıp gidip başka bir nesnede mesela birleşip yine tekrar o atom haline gelmiş oluyor, devam ediyor. Yani hiçbir şekilde yok olmuyor, yani hiçbir şeyi dünyada yok edemiyorsunuz. Allah bir de bunu yoktan yaratıyor. Yani hiç olmayan bir şeyin yaratıldığını düşünün. Ve hiçbir şekilde örneği yok. Çünkü yok zaten, yani neyin örneği olacak? Yok olduğunu düşünün. Biz mesela bir şey yapıldığı zaman hep bir yerden esinleniyor. İşte bilgisayar yapılıyor, insan beyni esinleniyor. Ya da herhangi bir şey yapılıyor, bir başka canlı esinlenerek yapılıyor. Tipi, şekli olsun. Ya bir şeyler esinlenerek yapılıyor. Bu bir şeylerden gidilerek, yani bir örnek alınarak yapılıyor neticede. Ama Allah örnek edinmeksizin yaratandır. O yüzden hiçbir şekilde örneği ve eşi benzeri de yok. Bütün baktığımız zaman kainatta bunu net olarak görebiliyoruz.
Mesela vücudumuzda sırf etten müteşekkil değiliz. Proteinlerin dışında artı bir de şeyler var. Metaller var. Yüksek oranda vücudumuzda mesela demir var, bakır var, çinko, magnezyum, manganez, vanadyum, molibdenum, selenyum, nikel. Hatta nikel parada kullanılan, biliyorsunuz, metal. O bile bizim damarlarımızda, vücudumuzda dolaşıyor. Ve bunlar bakın pek çok işte karbon, oksijen, hidrojen, kalsiyum, biliyorsunuz, nitrojen ve fosfor. Bunlar vücutta devamlı surette işte yıkılıp yerine yerleri üretilmesine rağmen bu bahsettiğim metaller, bu saydığım metaller, demir, çinko vesaire, çinko, bakır, bunlar hiçbir şekilde tekrar tekrar dokunulmuyor bunlara. Aynı şekilde vücutta belli bir oranda varlar ve devamlı surette yapıları bozulmadan, yapılarına, atomsal yapılarına dokunulmadan kullanılmaya devam ediyorlar. Çünkü ve çok dikkatli bir şekilde kullanıyorlar. Çünkü bakır dediğimiz şey mesela vücut için aynı zamanda çok zehirleyici bir madde. Bakırın özel bir yapısı var. O haliyle özellikle kullanılmaya devam ediyor. Bakırın bir atom yapısı var. Bir iyon yüzde başka bir yapısı var. O halde olsa zaten zehirleniriz. Peki bunu kim karar veriyor da bu şekilde kullanmaya devam ediyor? Selenyum belli bir oranda üzerine çıksa vücut için tamamen zehirli olur. Bizim sindirim sistemimiz selenyumu ememiyor mu? Emiyor. Yüksek oranda alsak zehirleneceğiz, öleceğiz. Öyle olmuyor. Bütün bunlar kontrol altında. Ben bunu kontrol etmiyorum. Hiçbir çocuk da kontrol etmiyor. Çünkü bebeklikten itibaren o bakırın hangi atom yapısında en uygun olduğuna kim karar veriyor? İşte bu Allah'ın yaratması. Yani burada Allah'ın varlığını görmemek ne olmuş oluyor? İnkar etmek oluyor. İşte bu kabul edilebilecek bir durum değil. Yani aklı başında bir insan bu gerçekleri gördükten sonra Allah'ın gücünü takdir etmemesi kabul edilebilecek bir şey değil. Allah'ın gazabıyla karşılaşır aksi takdirde. Bu yüzden bunları gördükten sonra Allah'ı övmek, Allah'a tesbih etmek, Allah'ın gücünü takdir etmek farz. İnşallah.
İnşallah. Allah Vakıa suresinde şeytanın Allah'a sınırım sizi biz yarattık yine de tasdik etmeyecek misiniz buyuruyor. İnsanın nankör olduğunu da bildiriyor Allah. Çünkü gerçekten mesela şu an biz bu konuları konuşuyoruz değil mi? Şu an çok şükrediyoruz. Allah bu sistemleri var ettiği için ve bunlar sorunsuzca devam ettiği için Allah'a şükür insanın imanını arttırıyor. Ancak her insanda olabiliyor bu. Çünkü insan zayıf yaratılmış, aciz. Unutabiliyor bir süre sonra. Ülfet gelebiliyor. Evet. Mesela yemek yiyorsunuz hızlı hızlı mesela ama hiç o çalışan sistemlerin farkında olmuyor insan. Unutup yiyebiliyor Allah korusun. Bu da unutması da insanın acizini gösteriyor aslında. Eksikliğini gösteriyor. Çünkü insan imtihan olduğu için mutlaka hem şeytanın böyle bir unutkanlığa sürüklemesi var. Unutkanlığa vesile olması var. O yüzden müminlerin de, Müslümanların da Bu konuya çok dikkat etmeleri lazım. Herkesin, bizim de çok dikkat etmemiz lazım inşallah. İnsan mesela, çünkü anlattıkça her organdan bahsediyoruz değil mi? Allah'a şükür yayınlarımızdan. Biz de öğreniyoruz. Allah'a şükür bilgilerimizi pekiştiriyoruz. Her organın çok farklı hayati fonksiyonu var. Şimdi insanın onu günlük hayatta yaşarken, mesela Eren Hocam bugün refleksi anlattı. Bundan sonra bizim refleksle demek karşılaştığımızda Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Aa, vücudum tepki verdi ya da hiç üstünde bile durmayıp hani böyle devam etmemek gerekiyor.
Allah'ın nasıl yarattığını gördük şimdi. Açıkça öğrendik. Evet. Allah nasıl yaratıyor? Mükemmel bir şekilde. Bizim dahilimiz olmadan, hiçbir şekilde müdahalemiz olmadan en mükemmel haliyle yaratılıyor. Allah'ın bizi koruması var burada. Gözetmesi var. Ve işte tehlikelerden bizi uzak tutması var bu şekliyle. Biz Allah'ı burada görüyoruz. Allah'ın yaratmasını görüyoruz. Allah'ı övmek üzere var bu sistemde. Yani boş yere olmuyor bu.
Ve insan mesela refleks, işte Erdem Hocam dediği gibi mesela bazı durumlarda oluyor. İşte ya bak diyor, işte gördün mü nasıl refleks yaptım diyor. Oysa onun yapmış olduğu bir şey değil. Allah bu sistemi vermiş olmasa sen o refleksi yapamayacaksın daha. Yani o kasların çekinmesi, gerilmesi, Erol Hocam çok güzel anlattı ilk yarıda. Eğer o sistem olmuş olmasa sen onu yapamayacaksın. Evet. İşte insanlarda bu şekilde bir düşünce olduğu zaman, o zaman işte Allah'a şükretmesi azalıyor. Çünkü her şeyi ben yaptım diye düşünmeye başladığın anda şükür azalmış duruma geliyor. Çünkü Allah'ın verdiğini o zaman düşünemiyorsun. Ama öbür türlü her şeyi yapanın Allah olduğunu düşünürsen, hem kötü bir olay geldiği zaman da yine Allah'ın verdiğini düşünerek bilirsin. İyi bir şey olduğu zaman da yine Allah'tan geldiğini bilirsin. Çünkü bu sistemlerden bahsediyoruz. Bu sistemler hiç olmasa bu sistemden biz bahsedemeyecektik. Yani Allah refleks diye bir şey yaratmasaydı bugün biz refleks diye bir konudan bahsedemezdik, konuşamazdık bile. Var olduğu için konuşabiliyoruz, bahsedebiliyoruz. Ve günlük hayatta da uygulamalı olarak kullandığımız için biliyoruz. Ama bize Allah tarafından verilmiş olan bir sistem. Tıpkı diğer sistemlerde olduğu gibi. Bu da Allah'ın bize gerçekten bizi düşünerek tamamen bizim lüksümüz, konforumuz için verdiği güzellikleri bir kez daha gösteriyor inşallah.
İnşallah.
Evet. Allah bu sistemi yaratıyor ve izleyen kardeşlerimizin değil mi, bizim de hepimizin imanını arttırması için anlattırıyor Allah. İnşallah. Mesela evet. Biz Allah'a şükür burada hepimiz bir konu anlattık. Bir iman hakikatinden bahsettik. İmani bir konu hatırlattık. Hiçbir cümleyi kurmadan önce düşünmedik o cümleyi. Allah Allah orada konuşturan Allah olduğunu da bilmek gerekiyor, unutmamak gerekiyor. Çünkü hiç düşünmeden cümlenin öznesini, yüklemini, virgülünü, ne demek istediğimizi düşünmeden Allah konuşturtuyor.
Evet.
Yani evet. Allah sistemi de yaratıyor, sonra bunu anlattırıyor da her şeyin kontrolü Allah'tan tabii, inşallah.
Noam Chomsky var mesela, ünlü bir bilim adamı, bir dil bilimci. Hı hı. Hiçbir basit dil yoktur diyor. Çünkü diyor konuşmak diyor beyinde çok büyük hesaplamaları gerektirir diyor. Yani konuşmaya başladığınızda özne, yüklem, sonunda da işte cümle kuruluşlarını asla hiçbir şekilde insan hesaplayarak yaptığı bir şey değil. Bu otomatik olarak olan bir şey ve bu asla öğrenilebilecek bir şey de değil diyor. Bu yaptırılan bir şey, konuşturulan bir şey diye kendi tespiti var. Yani bu zamanla öğrenilen bir şey değil, ilkel dil diye bir şey yok diyor. Yani Afrika'nın balta girmemiş ormanlarına da gittiğimizde işte kabilelerde kullanılan dillere bakıldığında hiç de öyle basit dil diye nitelendirilebilecek bir şey olmadığını kendi tespit ediyor. Evet. Ve konuşturan gerçekten Allah.
Evet.
Burada biz bunu görmüş oluyoruz burada.
Tabii, başka
yani ne sen refleksini kontrol eden sensin, ne işte konuşma tellerini hareket ettiren sensin hiçbir şekilde, ne de beynindeki o hesaplamaları yapan sensin. Allah'ın emriyle konuşuyoruz. Allah, ayet var özellikle. Konuşturan, nutku verip konuşturan Allah'tır diye.
Evet.
İnşallah.
Ya şöyle düşünsek sadece. Mesela her insan, böyle izleyen insan şunu düşünsün. Birisiyle konuştuğu anda bir saniye sonra ne söyleyeceğini bilmeden konuşuyor. Mesela ben bir saniye sonra ne söyleyeceğimi bilmeden konuşuyorum. Herkes bu şekilde bir denesin. Gerçekten de cümlelerin aktığını görecek. Biz şöyle yapalım. Hani ilkokulda bütün herkes, hocalar yazdırdı hep, öğretmenlerimiz mesela kompozisyon yazardı. İşte bir konu verilirdi, kompozisyon yazılırdı onun üstüne. Ama o kompozisyonu okurduk, yanlış olurdu silerdik, işte devriklik olurdu ya da kopukluk olurdu. Bir daha düzeltirdik, yazardık. Ya bir en azından bir yarım saat, 40 dakikaya bir kompozisyonu yapması bir ders saatini alıyordu. Şimdi bir konuyla ilgili bir konuşulacağı zaman insan direkt konuşmaya başlıyorsunuz ve akıyor cümleler ardı ardına. Hiçbir şekilde İnsanlara anlattığınız kelimelerde anlamsızlık yok, cümleler karışık değil, herkesin net anlayacağı şekilde çok net bir şekilde bir akış söz konusu oluyor. Bu da bizi konuşturanın Allah olduğunu zaten yani. O zaman da gösteriyor. Yani bir saniye sonramızı düşünerek konuşmuyoruz. Yani bizim aklımız dediğimiz şeyi bizim kontrol etmediğimizi görüyoruz. Yani hiç kimse 5 dakika sonra ne söyleyeceğini bilemez konuşma içindeyken de. Hani bir konuşma planı metnin yoksa önünde normal şekilde konuşuyorsan hiçbir şekilde 5 dakika sonra ne konuşacağını bilmeden konuşuyorsun. Cümleye öyle başlıyorsun ve cümleler birbirini geliştirerek bu şekilde devam ediyor. Yani anlık oluyor bu olaylar. Ve bu da seni konuşturanın Allah olduğunu gösteriyor. Çünkü hiçbir düzenleme planı olmadan çok akışkan bir şekilde, çok net bir şekilde konuşabiliyorsun. Bu da Allah'ın bizlere vermiş olduğu çok güzel nimet ve güzellik inşallah.
İnşallah.
Baktığın zaman. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.